Ayrım 8.
Aynı zamanda hiçbir konuda arkadaşlarının gerisinde kalmamak için tüm iradesini kullanmaya kararlıydı. Artık Alamut'tayım dedi kendi kendine yüksek sesle. Neden tekrar geriye döneyim ki? Buna rağmen bir kez daha baba evine, babasına, anasına ve kardeşlerine duyduğu sevgi doldurdu içine. Kalbinin en derinliklerinden elveda diyordu onlara. Sonra da düşüncelerini bulanıklaştırdı ve derin bir uykuya daldı. Bilinmeyeni bekliyordu sabırsızlıkla. Halime kendisine son derece yabancı olan bu yere gelişinden kısa bir süre sonra yine yaşamına alışmıştı. 3. Bölüm. Halime kendisine son derece yabancı olan bu yere gelişinden kısa bir süre sonra yeni yaşamına alışmıştı bile. Nasıl olduğunu anlayamamasına rağmen arzu ettiği her şeye anında sahip oluyordu. Orada yaşayan tüm varlıklar, insanlar ve hayvanlar ondan hoşlanıyorlardı. Gülünç ve çocukça davranışları Apama'nın bile birkaç defa gülümsemesine neden olmuştu. Halime eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyordu. İstediği zamanlar çok iyi bir baş belası ve mızmız olmayı beceriyordu. Arzularını herkes anında yerine getirmeliydi. Bu ona çok tabii bir şey gibi geliyordu. Fakat arzularının genellikle çok alçak gönüllü istekler olduğu da başka bir gerçekti. Sara onun ilk kurbanıydı. Halime'nin en küçük bir işaretini bile bir emir telakki ediyordu. Ona her konuda hizmet edebilmek, geçmişteki kölelik yaşamından gelen bir alışkanlıkla kendisi için bir mutluluk kaynağı oluyordu. Halime'nin tüm huysuzluklarına ve şımarıklıklarına boyun eğerek katlanmaktaydı. Ama Halime ne zaman başka birisine azıcık ilgi gösterse çok derinden yaralanıyor ve tarifsiz ölçüde mutsuz oluyordu. Günler bu şekilde akıp gidiyordu. Ama akşam olup da kızlar yastıklarına gömüldükten sonra işler değişiyordu. Zeynep uykuya dalar dalmaz Sara usulca Halime'nin yanına sokuluveriyor, onu kucaklıyor ve öpücüklere boğuyordu. Başlangıçta Halime ona karşı koymaya çalışmıştı. Fakat bir süre sonra bu sevgi gösterilerine alışmıştı. Karşı koymak aklına gelmiyordu artık. Zaten kendi kendine Sara'nın gün boyunca kendisine sunduğu sayısız hizmete bir karşılık vermesi gerektiğini de düşünmekteydi. Dayanamadığı tek şey Sara'nın bitmez tükenmez kıskançlığıydı. Halime güler yüzlülüğünü ve cana yakınlığını herkesle ve her şeyle paylaşmaktan sonsuz bir zevk alıyordu. Herkesi öpüyordu, herkesin sevgisini kazanmaya çalışıyordu ve bu konularda bir şeylere zorlanmaktan nefret ediyordu. Sara'nın hüzün dolu bakışlarını üzerinde fark ettiği zaman onun üzüntüsünü daha da arttırmak için elinden geleni yapmaya mecbur hissediyordu kendisini. Baş başa kaldıklarında ise arkadaşı ona acı dolu serzenişlerde bulunuyordu. Fakat Halime Sara'nın kıskançlıklarına katlanmaya kesin olarak razı değildi. Bu şekilde davranmaya devam ederse en küçük bir bakıştan bile mahrum edeceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Sara'nın birisini sevmeye ve ona bu sevgiden dolayı hizmet etmeye ihtiyaç duyduğu açıkça belli oluyordu. Bunun bedeli ona sonsuz ölçüde eziyet eden bir kıskançlık olsa dahi. Halime'nin içinde ise büyük bir yaşama sevinci vardı. Gençliğinden dolayı kıpır kıpırdı ve güneşten bir kuş ya da bir kelebek kadar zevk alıyordu. Her şeyin merkezinde olmak ve dünyanın kendi etrafında dönmesi onun için çok tabii bir şeydi. Boş zamanlarında binbir türlü çiçeğin şaşkınlık verecek güzellikte açtıkları geniş bahçelerde geziniyordu. Katmer katmer açan gülleri kokluyor, odaları süslemek için çiçek topluyor, Ahriman ve Suzan ismindeki küçük ceylan ile oynuyordu. Tüm çevreyi dolaşarak bahçelerin kıyısını bucağını öğrenmişti ve dört bir yanlarının suyla çevrili olduğunu kendi gözleriyle görmüştü. Irmağın her iki yakasında göz alabildiğine uzanan vahşi yeşilliği uzun uzun seyretmişti. Gerçekten de cennette gibiydi. Bir süre sonra kertenkelelerin güneşlendikleri ve peri isimli yılanın yaşadığı kayalıklara yalnız başına gitmeye cesaret edebildi. Her ne kadar ölçülü bir mesafede duruyorsa da kendisini Meryem'in söylediklerinin doğru olduğuna inandırmaya çalışıyor ve yüksek sesle tekrarlıyordu. Kertenkeleler, ne kadar da güzelsiniz. Hatta Meryem gibi ıslık çalarak periyi yuvasından dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Ama hayvan üçgen biçimli küçük kafasını yuvasından uzatır uzatmaz telaşla arkasına bakmadan koşmaya başlıyor ve arkadaşlarının bulunduğu yere gelene dek kesinlikle durmuyordu. Adi ve Mustafa günün birinde onun bu ıssız yerde olduğunu fark ettiler. Onu korkutarak biraz eğlenmeye karar verdiler. Çıt çıkarmadan genç kıza yaklaşmaya başlamışlardı. Fakat Halime daima tetikteydi. Duyduğu küçük bir dal çıtırtısının nedenini öğrenmek için etrafına bakınınca kendisine doğru gizlice yaklaşan zencileri fark etti ve bağırarak kaçmaya başladı. Biraz geride kalmış olan Adi Mustafa'ya bağırdı. ''Yakala onu!'' Ve Mustafa kızı birkaç adımda yakaladı. Onu güçlü kollarının arasına aldığı gibi doğruca Adi'ye götürdü. Halime karşı koyuyor, bağırıyor, ısırıyor, kendisini bırakmaları için yüksek sesle bağırıyordu. Ama boşuna. Hadımlar onun bu haline gülerek eğleniyorlardı. Onu kertenkelelere yem olarak atalım diye bağırdı Mustafa. Halime öyle dehşetli bir çığlık attı ki hadımlar bile irkildiler. ''Yok, onunla top oynamak daha iyi bir fikir bence.'' diye karşılık verdi Adi. Birkaç adım yana giderek kollarını açtı ve arkadaşına seslendi. ''Fırlat onu bana. Kollarını çenenin altında kavuştur.'' diye emretti Mustafa. ''İşte böyle. Şimdi de ellerinle ayak bileklerini tut.'' Yaşadığı macera yavaş yavaş Halime'nin de hoşuna gitmeye başlamıştı. Mustafa'nın dediklerini yapar yapmaz gerçek bir top gibi Adi'nin kollarının arasına uçuverdi. Bu arada öyle korkunç çığlıklar atıyordu ki sanki canlı canlı derisini yüzüyorlardı. Fakat sevinç ve hoşlanma çığlıklarıydı bunlar. Feryatları işiten Ahmiran neler olup bittiğini anlamak için oraya geldi. Adi'nin yanında duran hayvan gözleriyle elden ele uçan canlı topu izlemeye başladı. Bu oyunun hoşuna gittiği her halinden belli oluyordu. Çünkü bir kedi gibi mırıldanmaya başlamıştı yine. ''Ne kadar yumuşak ve yuvarlak olduğunu fark ettin mi?'' diye sordu Mustafa hayretle. Adi neşeyle güldü. ''Şekerim, tatlı pastam, umut dolu talebem ve bilgilerimin iyi müşterisi. Aramıza katıldığından bu yana ne kadar da serpilip gelişmişsin.'' Bu şekilde birçok kez elden ele uçuştuktan sonra aniden karşı kıyıdan hiddetli bağırış çağırışlar yükseldi. ''Apama!'' dedi Mustafa sesini alçaltarak. Halime'yi acele yere bıraktı. Genç kız ateşle bahçeyi çevreleyen çalılıkların arasında koşarak gözden kayboldu. ''Siz utanmaz arlanmaz hayvanlardan başka bir şey değilsiniz.'' diye bağırdı Apama karşı kıyıdan bir daha. ''Bir kez daha iyi diş ettirmesi için ikinizi de Seyduna'ya şikayet edeceğim.'' ''Benim en güzel çiçeğimi, açılmamış gonca gülümü ayaklarınızın altında çiğnediniz. Hadımlar gülmekten çatlayacaklardı neredeyse. Seni gidi çirkin kaplumbağa, ihtiyar baykuş, ne diye bağırıp duruyorsun?'' diye alay etti Adi. ''Dur bakalım, hele bir oraya gelelim de canlı canlı derini yüzeceğiz senin. Pis, iğrenç, kokuşmuş cadı.'' ''Zavallı aptal budala!'' diye bağırdı Apama. ''Demek taze ete ihtiyaç duyuyorsun öyle mi? Sen gidi iyi diş edilmiş sefa pezevengi. Zamanında önünde sallanan işe yaramaz fazlalığı yok ettiği için Allah'a şükürler olsun. Boynuzu kırık kara teke. Ah isteyip de yapamaman ne büyük bir talih.'' Öfkeden deliye dönen Adi alayla bağırdı. ''İhtiyar maymun, seni bir elime geçirirsem gör bak neler yapacağım. Çirkin yaratık, rüyanda kimlerle yatıp kalktığını bilmiyorum ama gerçek hayatta bir köpek seni düzmek istese zevkten deliye dönersin.'' Dişlerini korkunç bir biçimde gıcırdatan Apama hiddetten bayılacak haldeydi. Kendini suya atmak istermiş gibi kıyıya koştu. Bunu gören Adi de aynı süratle kıyıya koştu. Çalılıkların altına saklamış olduğu küreklerin birini alarak suya atladı. Küreği suyun yüzüne şiddetle vurarak ciyak ciyak bağırmakta olan Apama'yı tepeden tırnağa sırılsıklam etti. İhtiyar kadın keskin çığlıklar atıyordu. Hadımların ikisi de gülmekten katılacaklardı neredeyse. Nihayet Adi küreği tekrar yerine koyarak Mustafa ile oradan uzaklaşmaya başladı. Bu arada Apama arkalarından yumruklarını sıkarak onları öldürmekle tehdit ediyordu. İhtiyar kadın öfkesini artık Halime'ye yöneltmeye başlamıştı. Daha aynı gün arkadaşlarının önünde iki yüzlü bir ahlaksız olmakla suçladı onu. Bu ve öbür dünyada ona ne gibi bir cezalar getireceğini bir bir sayıp döktü. Halime zaten Sara ile olan ilişkisi yüzünden derin bir suçluluk duygusu içindeydi. Bu nedenle Apama'nın ağır ithamları kendisini son derece etkiliyordu. Gözlerini yere indiriyor ve ta kulaklarına dek kıpkırmızı kesiliyordu. Apama oradan uzaklaşır uzaklaşmaz Meryem onun yanına geliyor ve güzel sözlerle genç kızı avutmaya çalışıyordu. İhtiyar kadının ithamlarını çok da ciddiye almamalıydı. Ne de olsa herkes kadının hadımlardan nefret ettiğini biliyordu. Zaten hadımların bu oyunlarının tamamen zararsız oldukları konusunda herkes görüş birliği içindeydi. Meryem'in kendisine gösterdiği yakınlığı hak etmediğini düşünen Halime bir köşeye çekilerek için için ağlıyordu. Kendini düzelteceğine ve bir daha saraya teslim olmayacağına yeminler ediyordu. Ama eski alışkanlıkları terk etmek zordur. Bu nedenle de her şey olduğu gibi kaldı. Günler giderek uzamaya başlamıştı. Akşamüstleri esrarlı bir yaşam doluydu artık. Bir yandan bahçelerden çekirgelerin cırlamaları yükselirken öte yandan da su birikintilerindeki kurbağaların vaklamaları işitiliyordu. Sessiz uçuşları esnasında aydınlık pencerelerin önünden geçen yarasalar etrafındakileri binlerce böceğin peşlerine düşmüşlerdi. Bu akşamlarda kızların en hoşlarına giden şey her bakımdan harika bir kız olan Fatma'nın anlattığı masal ve efsaneleri dinlemekti. Akla gelebilecek her şeyden haberdardı ve ne olursa olsun sükunetini asla bozmuyordu. Binlerce bilmece biliyordu ve kızlar bunları çözdükleri zaman hemen yenilerini buluveriyordu. Suriye'den Mısır'a, Arabistan çöllerinden buzlu Türkistan bozkırlarına kadar söylenen tüm aşk şarkılarını söylüyordu onlara. Kızların bilmedikleri birçok sırrı onlara bir bir açıklıyordu. Hadımlar ırmağın kıyısındaki çayırlarda camdan yapılmış uzun bir limonluk inşa etmişlerdi. Orada dut ağacı yaprakları üzerinde ipek böcekleri besliyordu. Kozalardan elde edeceği ipek ile kızların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğine yeminler ediyordu. Binbir Gece masallarından bir masal veya Firdevsi'nin şehnamesinden bir hikaye anlatması da kızların son derece hoşuna gidiyordu. Fatma'nın hayal gücü son derece kuvvetliydi. Arada bir masallarının bazı yerlerini unuttuğu oluyordu ama eksik kısmı hiç zorlanmadan hayal gücüyle tamamlayıveriyordu. Birçok hikaye sadece kendi hayal gücünün birer ürünüydü zaten. Hikayelerden özellikle bir tanesi kızları büyülemekteydi. Heykeltıraş Ferhat ile Prenses Şirin'in hikayesi. Bu hikayeyi dinledikleri zaman akıllarına Meryem'i getirtmekten kendilerini alıkoyamıyorlar ve kendilerini bu denli duygulandıran hikayeyi yeni baştan anlatması için Fatma'ya uzun uzun yalvarıyorlardı. Halime hikayeyi her dinleyişinde gözyaşlarına boğuluyordu. Şirin de Meryem gibi Hristiyan kökenliydi. O kadar güzeldi ki bahçelerde ve çayırlarda dolaşmaya çıktıkları zaman çiçekler utançlarından ve kıskançlıklarından başlarını öne eğiyorlardı. Bir süre sonra eski İran'ın en kudretli hükümdarı olan Şah Hüsrev Perviz ile evlenip onun karısı olduğu zaman bir kafir kızının kraliçe olmasını hazmedemeyen halk ona karşı ayaklandı. Fakat Şah onu o kadar çok seviyordu ki en amansız rakiplerini bile Şirin'in çok iyi bir kraliçe olacağı konusunda ikna etmeyi başardı. Çünkü Hüsrev Perviz sadece çok iyi bir şah olmakla kalmayıp aynı zamanda çok bilge bir hükümdardı. Kendisi dünyadaki güzelliklerin gelip geçiciliklerinin gayet iyi farkındaydı. Karısının büyüleyici çehresini ve ışık saçan vücudunu ebediyen muhafaza etmek istediği için zamanın en büyük heykeltıraşı olan Ferhat'ı çağırtarak ona karısının olağanüstü güzelliğini mermere nakşetme görevini verdi. Günler boyunca kraliçenin ilahi güzelliği ile baş başa kalan genç heykeltıraş sonunda ona aşık oldu. Fakat bu aşkın sonunun mutlu olmayacağı daha en başından belli olmuştu. Nerede bulunursa bulunsun, ne yaparsa yapsın, ister uykuda, ister uyanık, her yerde ve her zaman kraliçenin ilahi güzelliğini karşısında görüyordu. Duygularını gizlemek istediyse de buna uzun süre muvaffak olamadı. Yarattığı heykel modeline giderek daha çok benzedikçe her şey onun aşkını açığa vuruyordu. Çalışma aşkı, bakışları, sesi, göğsünde kopan fırtınanın uğultusu. Şah bile günün birinde bunun farkına vardı. Kıskançlıktan çıldırmış bir şekilde kılıcını çekerek Ferhat'ın üzerine atladı. Ama Şirin o anda ikisinin arasına girerek vücudunu genç heykeltıraşa siper etti. Yarattığı eserin mükemmelliğinden çok etkilenen Hüsrev, heykeltıraşın canını bağışladı fakat onu ebediyen ıssız bir sütun dağlarında sürgün olarak yaşamaya mahkum etti. Ferhat umutsuz aşkının verdiği ızdırap neticesinde meczup oldu. Acıdan çıldırmış bir halde çekiç ve keskisine saldırarak dağlardan birine Şirin'in dev bir heykelini işlemeye başladı. Bu heykel bugün bile görülmektedir. İlahi güzellikte bir kadın onlara doğru yaklaşmaktadır sanki. Bu dev heykelin haberini alan Şah, Bisütün dağlarına bir haberci yollayarak Şirin'in öldüğü yalan haberini Ferhat'a ulaştırdı. Artık Ferhat için yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Dayanılmaz bir acı içinde kendisini baltasının üzerine attı, balta göğsünü boydan boya ikiye yararak yere düştü. Ferhat'ın kanıyla sırılsıklam olan baltanın tahta sapı bir süre sonra filizlenerek yeşil yapraklar ve çiçekler açmaya başladı. Bu ağacın meyvesi nardan başkası değildir. Nar da ikiye yarıldığında Ferhat'ın kalbi gibi kanamaktadır. Bu nedenle de bir adı Ferhat'ın elmasıdır. Kızlar bu hikayeyi nemli gözlerle dinliyorlardı. Sadece Meryem sabit gözlerle kımıldamadan tavana bakıyordu. Fakat gözlerinde son derece garip bir ifade vardı. Sanki sonsuzlukta bir şeylere bakar gibiydi. Onunla aynı odayı paylaşan Fatma ve Cada ise bu hikayenin anlatıldığı gecelerde Meryem'in yatağında sabaha kadar dönüp durduğunu işittiklerini söylüyorlardı. Yaptığı kavgada farkında olmadan kendi oğlu Suhrab'ı öldüren eski İranlı kahraman Rüstem'in, Ali Baba ve Kırkaramilerin, Alaaddin'in sihirli lambasının hikayelerini de severek dinliyordu kızlar. Tabii bu arada Kur'an'da anılan hikayelerden anlatmayı da ihmal etmiyordu. Özellikle de Kıtfir'in karısının Yusuf'a nasıl aşık olduğunu anlattığı zaman herkes gülerek Züleyha'ya bakıyordu. Fakat Fatma'nın hikayelerinde o genç Mısırlı kadın artık bir günahkar değil, aksine sevgisine cevap alamayan bir aşık idi. Bütün kızlar Fatma'nın hikayelerinde kendileri için bir yer buluyorlardı. Hiçbir kız yoktu ki hikayelerinden birisinin kahramanını kendi arkadaşlarından birisi ile bir tutmasın. Kızlar arada sırada kendi aralarında güzel şölenler tertip etmeyi de ihmal etmiyorlardı. Bu şölenlerde krallara layık ziyafetler çekiyorlardı kendilerine. Fakat Apama iyiden iyiye çekilmez oluyordu. Meryem de alay ediyordu onunla içten içe. Kızlar kendi aralarında Meryem'in bu şölenleri tertip etmek için Seydun'a'dan bizzat emir aldığını söylüyorlardı. Apama'nın kızgınlığının sebebi ise tüm yiyecek ve içecekleri kendisinin hazırlamak zorunda oluşuydu. Hadımlar da ellerine geçen fırsatı değerlendirerek ırmakta bol bol balık tutuyorlardı. Mustafa sabahın çok erken saatlerinde ok ve yayını alarak bir atmacayla beraber kuş avına çıkıyordu. Önce kıyıya binerek karşı kıyıya geçiyordu. Sonra da hemen kıyıdan başlayarak Elbruz dağlarının eteklerine dek uzanan sık ormanların içine dalıyordu. Burası gerçek bir av cennetiydi. Yine böyle bir şölenin hazırlıkları esnasında Halime kendisinin böyle bir av partisine katılıp katılmayacağını sormuştu Meryem'e. Fakat Meryem bunun lüzumundan fazla tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Halime'ye hayvanların bulunduğu adaya yumurta toplamak ve birkaç tane kümes hayvanı getirmek için Adi'ye eşlik etmesini önerdi. Böylece Halime o gün Adi'nin kullandığı kayığa binerek ırmak boyunca ilerleme fırsatını yakaladı. Önce avcıların kayığını takip ediyorlardı. Fakat bir süre sonra avcılar sağ tarafta bulunan bir kanala saparak gözden kayboldular. Onlar ise yavaş kürek darbeleriyle evcil ve yabani hayvanların bir arada yaşadığı adaya doğru yol almaya devam ettiler. Pırıl pırıl bir sabahtı. Güneş henüz vadiye ulaşmamıştı ama ışınları dağ yamaçlarını ve karla kaplı tepeleri altın rengine boyuyordu. Binlerce kuş cıvıldaşarak şarkı söylüyorlardı. Bir kısmı ise dalgaların üzerinde dans ediyorlar, balık avlamak için suyun derinliklerine dalıyorlardı. Kıyılar aralarında süsen ve nilüfer çiçeklerinin yetiştiği sık sazlıklar kaplıydı. Bir akbalıkçıl karnına kadar suyun içine durarak uzun gagasını akıntının en güçlü yerinin ta derinliklerine kadar daldırıyordu. Üzerine doğru gelen kayığı fark ettiği zaman kafasındaki tüylerden oluşan tacı azametle yukarı kaldırdı. Bir bacağını sudan çıkardı ve yavaş yavaş kıyıya doğru yürümeye başladı. Halime neşeyle kuşa baktı. "Hiç korkmadı," dedi hayretle. "Onu sabah kahvaltısında rahatsız ettiğimiz için bize kızdı biraz, o kadar." "Evet," diye doğruladı onu Adi. "Bu bahçelerde yaşayan tüm hayvanlar bize alışıktırlar. Onlara en küçük bir kötü muamele yapılmaz. Balıkçılığın yanından geçtiler. Uzun bacaklı kuş artık misafirleriyle ilgilenmiyordu. Bütün dikkatini suyun dibinde süzülen balıklara yöneltmişti. Orada burada bir böceği yakalamak için suyun üstüne sıçrayan balıkların parıltıları göze çarpıyordu. Kız böcekleri uykularından uyanarak suyun üzerinde uçmaya başlamışlardı bile. "Burası ne kadar da güzel," diye bağırdı Halime. "Evet, gerçekten de çok güzel," dedi Adi aniden boğuklaşan sesiyle. "Ama özgür olmak bundan çok daha güzeldir." Halime şaşırmıştı. "Özgürlük mü? Ama biz burada özgür değil miyiz? Bir kadın olduğun için sen bunu anlayamazsın. Ama sana şunu söyleyebilirim, çöldeki aç bir çakal kafesteki tıka basa tok bir aslandan daha mutludur." Halime inanmadan başını salladı. "Peki biz kafeste miyiz?" "Düşüncesizce laflar söyledim öylesine," dedi Adi özür dileyen bir gülümsemeyle. "Artık bu konuda konuşmayalım. Bak, geldik bile." Kayık kıyıya ulaştı ve karaya ayak bastılar. Salkım söğütlerin ve çimenlerin arasında belli belirsiz bir patika uzanıyordu. Biraz yürüyünce kayalık bir yamaca ulaştılar. Burada binbir türlü değişik baharat ile çiçekler yetişiyordu. Yamacın yanındaki geniş çayırlık sık bir orman ile son buluyordu. Oradan çeşitli hayvan sesleri yükseliyordu. Gaklamalar, ıslıklar, böğürtüler. Halime korkuyla arkadaşının koluna yapıştı. Ormanın kenarında büyükçe bir kafese benzeyen bir şey çarpmıştı gözüne. İçinde kuşlar uçuşuyor ve bir takım hayvanlar bir o yana bir bu yana dolaşıyorlardı. Kafese biraz daha yaklaşınca kuşlar ürktüler. O anda iki tane büyük leopar kükreyerek onlara doğru koşmaya başladı. Halime korkuyla kaçmaya hazırlandı. Fakat Adi kolundaki sepeti yere koyarak hayvanlara yiyeceklerini vermeye başlamıştı bile. Bir süre sonra sakinleştiler. "Bu aslında Muat ve Mustafa'nın görevi," diye açıkladı Adi. "Ama bugün ava çıktıkları için onların yerine hayvanların yemlerini ben vereceğim." Çalıların arkasında uzun ve yayvan bir tavuk kümesi gizliydi. Adi kümesin içine girerek folluklardaki yumurtaları toplamaya başladı. "Şimdi buradan biraz uzaklaş," dedi ona özür dileyen bir tavırla. "Görmemen gereken bir şey yapmak zorundayım." Halime söz dinleyerek öbür kafese gitti. Adi bu sırada birkaç kazın ve tavuğun boyunlarını döndürüvermişti. Hayvanların çığlıklarını dinlemeye dayanamayan Halime elleriyle kulaklarını sıkı sıkı kapadı. Adi kafesten çıktığı zaman omuzlarından sıra sıra kazlar ve tavuklar sallanıyordu. Halime'ye dönerek ona burada yaşayan çeşitli hayvanların davranış biçimlerini hararetle anlatmaya başladı. "Eğer buradaki yaşlı leopar Ahriman gibi serbest olsaydı," dedi Halime, "beni parça parça ederdi değil mi? Belki, belki de kaçmayı yeğlerdi. Leoparlar insanlardan ürkerler." "Peki o zaman niye kafeslerde yaşıyorlar?" "Çünkü onların yavrularına Seyduna'nın ihtiyacı var. Seyduna'nın dünyanın her tarafında önemli dostları var. Onlara arada sırada evcilleşmiş yırtıcı hayvanlar hediye etmek istiyor. Leopar yavrularının kedi yavrularına benzedikleri doğru mu?" "Evet, doğru. Fakat leopar yavruları daha küçük ve sevimlidirler. Ben de bir tane istiyorum. Eğer yeteri derecede uslu olursan sana bir tane getiririm ve büyüyünceye kadar ona bakabilirsin." "Oo, peki Seyduna'nın buna izin vereceğine emin misin?" Adi gülümsedi. "Kudretli arkadaşlara sahipsin." Halime kızardı. Adi'nin bu sözleri üzerine Meryem'i kastetmek istediğini anlamıştı.